Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam, hoş buldum.
Afiyettesiniz
inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin inşallah. Amin. Hocam bugün bu Ülül Emr kavramını inşallah konuşalım. Kur'ani bir kavram, mefhum. İşte Allah, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyuruluyor. Yani bu İslam toplumlarındaki yönetimlerin halkla ilişkisinde öteden beri bir kriter olarak değerlendiriliyor. Yani İslam ve siyaset başlığı altındaki değerlendirmelerde bunlar gündeme geliyor. Zaman zaman da tartışılıyor. İtaat nasıl olacak? Sizden ülül emri minküm, yani oradaki minkümün çerçevesi nedir, kim sizden sayılır, kim sayılmaz, bunun hukuk düzenine yansıması nasıl olur, toplum devlet ilişkilerinde itaat ve ikaz, murakabe nasıl gerçekleşir, bunlar hem literatüre giriyor, metinlere giriyor, hem de günlük siyaset içerisinde tartışma gündemlerini oluşturuyor. İslam toplumlarında bu işin çok sıhhatli işlemediği, bazen kudret sahiplerinin bu itaat kavramını her türlü şart altında talep ettikleri ve halkı da buna göre biçimlendirdikleri gibi bir değerlendirme de var.
Sömürü dayanağı da diyebiliriz.
Olabilir. Yani bu tarz ve buradan şu tarz eleştiriler de geliyor. Yani İslam toplumlarında genelde bir iktidarın da denetlendiği bir hukuk düzeni oluşturulamıyor tarzında eleştiriler de geliyor. Hatta bazen şu da yapılıyor. Sünni toplumlar daha itaate yatkın toplumlardır. Bu itaat kavramı o kadar nüfuz etmiştir ki toplumlara, murakabe akla gelmez. Murakabe isyan gibi algılanabilir. Yani o denge bulunmaz. Dolayısıyla Sünni toplumlar daha yani pasif kalma noktasındadırlar gibi eleştiriler de geliyor. Bu tarz değerlendirmeler de var. İsterseniz bunu biraz yani biz de ana metinlerimizde nasıldır bu? Mesela buna karşı da zaman zaman biliyorsunuz Hazreti Ömer'in hilafeti döneminden örnekler verilir. Hazreti Ömer'e yönelik o hani sahabe neslinin ikazı, murakabesi, düzeltme tavrı, bunlar da yani işin pozitif tarafı, müsbet tarafı olarak ifade edilir. Bakın aslında bizim ana örneklerimizde bu murakabe var. Yani o itaat mutlak değil gibi yaklaşımlar da sergileniyor. Nedir ulul emri minküm? Oradaki itaatin çerçevesi nedir? Bir de halika isyanda mahluka itaat yoktur.
Genel kural.
Genel kuralı var. Bunların içerisinde denge nerededir? Böyle bir geniş değerlendirme yapalım bugün diyorum hocam.
İnşallah. Umarım başımıza dert olmaz ama bu konuştuklarımız.
Olmasın. Biz burada biraz da soyut planda değerlendirmeler yapıyoruz.
Konuşmanın bedelleri var bu konular
muhakkak
açısından.
Doğru.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ama yani şu açıdan önemli değil mi? Yani siz de Yani bu, diyelim ki burada her hafta bir başlık açıyoruz. Yani bu başlıklar ümmeti Muhammed'in zihin dünyasına bir perspektif sunmak, değil mi? Yani şunları da düşünelim.
Ölçüler koyuyoruz. Yani
şunları da düşünelim tabii. Anlamında bir yaklaşımımız şüphesiz var.
Şimdi hocam Sünni toplum dedik. Sünni toplum yani İslam'ın orijinal toplumu, evet, olarak Sünni toplum diyoruz biz. İtaate daha yakın, başkaldırma kültüründen daha uzak,
evet,
gibi deniyor. Bu ilk bakışta doğru bir söz. Neden? Çünkü insan kanına asıl değeri veren Sünni anlayıştır ondan. Evet. İnsan kanı pahalı. Yani
diyelim ki murakabe, anarşi, onun sonunda insan kanı akabilir. Yani bu büyük bir risk. Onu önlemek için.
Çünkü elinde iktidar bulunduranlar,
evet,
ümmeti Muhammed'in yöneticisi olduğunu düşünenler, kanı ucuzlatabilirler. O ellerindeki imkanlar, altlarındaki koltuklar uğruna 3-5 bin, 2 bin, 8 bin, 20 bin ölü onlar için çok yüksek bir rakam değil. Kan faturası ucuz bir şey olabilir. Bir tür buna gözü dönmüşlük diyebiliriz. Onlar da her ne kadar Allah-u Teala'nın kulu olarak kendilerini böyle bir hataya düşürmemeleri açısından murakabe etmeleri gerekiyorsa da kitlelerin, Müslüman kitlelerin bir tür manasını altını çizerek söylüyorum, gözü dönmüşlerin önüne tedbirsiz gitmemeleri gerektiğini, çünkü bir insanın ölümünün Kabe'nin yıkılması gibi bir anlam ifade ettiğini inanıyorsa bir sistem, bir kaplanla, bir arslanla ormanda zevk için karşılaşmamak lazım. Yani bir kaplan statüsünde, ormanda serbest dolaşan bir kaplan statüsünde olduğu zaman kral, işte emir, adı neyse,
evet,
ümmeti yöneten birisi, bu açıdan bir denge kurulmasını, işte Nevevi gibi
ihtiyat
yani
oluyor.
Bu insan kanını belli sıkıntılardan daha değerli tutma hastalığı, evet, ve hastalık haşa öyle değil de ciddiyeti diyelim.
Evet.
Yani ortada 100 tane müminin kanının akması söz konusu ve filanca yanlışın yapılması söz konusu. Burada tercih ettiği zaman ulemamız kan akmasın da bunlar devam etsin gibi.
Yanlış olsa da.
Yanlış olsa da yani.
Evet.
Çünkü insan kanıyla karşılaştırılabilecek hata bulamıyoruz ortada.
Evet.
Bu çok önemli bir boyut. Bir başka boyut, Müslümanı yöneten kişi Allah adına orada bulunuyordur diye düşünüyor.
Evet.
Dolayısıyla öldürürken, hatta nesiller kuruturken bile kendi iç yapısında ben bunu kendim için yapmıyorum, dinim için, mukaddesatım için yapıyorum
diyor.
Diyor. Bunun kainattaki en canlı örneği Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetidir.
Evet.
Yani Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edenler, peygambere karşı bir intikam hırsıyla ortaya çıkmış bir Yahudi grubu değildi. Yani Müslümanları yöneten, kelime-i tevhid söylediğini iddia eden bir kitlenin haklı olduğuna inanarak yaptığı bir cinayetti.
Evet. Nasıl bir haklılıksa.
İşte hocam bir kere gözü döndü dedik ya.
Evet.
Onun iktidarda bulunması Kabe'nin Mekke'de durmasından önemli o anda.
Onlar için.
O öyle düşünüyor.
Şimdi o zaman yani bir...
Bunu bir sözümü söyleyeyim size.
Buyurun peki.
Haccac Kabe'yi mancınıkla yıktı mesela.
Evet.
Değil mi?
Onda da mı İslam'a hizmet
durumusu vardı? Tabii. Abdullah, evet, İbni Zübeyr oradaydı çünkü. Onu oradan çıkaramadı. Radıyallahu anh.
Abdullah İbni Zübeyr'i yok etmek için Kabe'yi de...
Yani ben iktidarım. İktidarıma muhalefet eden bir adam var burada.
Evet.
Ve bunu ortadan kaldırmam için Kabe'nin de yıkılması gerekiyor. Hiçbir sakıncası yok. Onun için bilinçli bir şekilde diyorum ki gözü dönmüş durumda bu. Yani 3 tane kaplan 3 gündür aç kalmışlar. Ormanda ava çıkmışlar. 2 tane de çocuk önlerine çıkmış. Vatandaşın durumu böyle. Sünni anlayış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş anlayış. Hadis-i şeriflerle amel eden anlayış. Yok, bu yanlışın üzerine gideceğiz diyebilecek bir anlayış değildir. 40 ölçüp bir kere biçecek anlayıştır. Sünnet anlayışı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmek bunu gerektiriyor. 40 ölçüyorsun, bir biçiyorsun. Yoksa yanlışa karşı ilk kıyam edecek olan gerçek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan sünnet ehlidir. Ama insan kanı pahalı. Öyle büyük bir imtihan ki bu, bir taraf 1000 insanı bir kedi kadar bile görmüyor.
Temizliyor. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani Kabe yıkılıyor. Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. İşte o zaman da yani Yezid'in veya Haccac'ın şeyi durdurulmadığı zaman da yani Hazreti Hüseyin'in şehadetine razı olmak gerekiyor. Ya da Kabe'nin yıkılışına. Yani o zaman işte insanlar ya ne yapalım işte iktidar falan yani.
Demediler. Hüseyin radıyallahu anh demedi öyle mesela.
Hayır, Hazreti Hüseyin demedi de. Ama başka yani diyen o dönemde başka Müslümanlar vardı yani.
Vardı ama en azından o gün iki çizilmesi gereken nokta var. Birincisi korkunç bir fitne dönemi. Ümmeti Muhammed ilk ilk dört halifenin üçünü şehit vermiş.
Evet.
Çok büyük bir fitne var. Sıffin olayı var. Bu fitne ortamında Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma gibi isimler oturup yani
kenara çekiliyor.
Kenara çekilmediler ama tevakkuf diyoruz. Tavır koymadılar bir tarafa.
Hı hı.
Bir tarafa tavır koymadılar. Fitne olarak algıladılar bunu. Bir bu var. Bir de %100 sessizlik yok. Ses yetmedi. Niye yetmedi? Çünkü iktidar yabancının elinde değil.
Evet.
İktidar bir sahabi çocuğunun elinde. Ümmetin en büyük bahtsızlığı bu. Ümmet Moğollarla uzun asırlar uğraşmadı hocam. Haçlıları asırlarca bela olarak başında görmedi. Geldiği gibi defolup gittiler. Ama kendi çocuklarıyla savaşması zor ümmetin.
Yani. İşte tam o problem, onu konuşuyoruz hocam. Yani diyelim ki zalim birisi iktidar oluyor, gücü eline geçiriyor, ümmeti yönetmeye başlıyor.
Önce meşru yolla geliyor.
Ha, ümmeti yönetmeye başlıyor. Evet. Oradaki ilişki nasıl olacak? Yani zulüm nasıl duracak? Yani Hazreti Hüseyin'i şehit etmeye cüretini mesela iktidar yani kendi elinde bulunduracak, buna meşruiyetle kazandıracak mı yani? Şey o yani.
Buna meşrudur demek imanla ters düşmek olur.
Evet.
Yani meşru nasıl denecek bunu? Kendisi bundan sonra 1000 kere pişman oldu zaten yani yaptığının ahiretini batıran bir iş olduğunu, ondan sonra da 50 sene iktidarda kalarak bunun mutluluğunu yaşayamadığını hepimiz gördük.
Evet.
Yani kısa bir zaman sonra kendi de çekti gitti dünyadan ve ebedi yuvarlanacağı bir cehenneme gitti. Neuzübillah. İnşallah imanla ölmüştür bu işi yapanlar ama tabii duygularımız bize daha haşin şeyler söylüyor.
Evet,
yani ama
evet.
Allah'ın işine de karışmak yanlış. Sadece umut olarak evet. Yani istemeyiz ebedi cehennemde kalmasını kimsenin diye söylüyoruz. Burada hocam kabul etmemiz gereken bir şey var. İktidar bir sarhoşluk türüdür. Ve şuuru kaybettirir. Bu Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ta, Ebu Bekir radıyallahu anh'ta olmadı. Bunun yüzlerce örneği yok ama. Ömer bin Abdülaziz de olmadı. İşte niye bunlar çok değerli? Yüzlerce değil ondan.
Evet.
3, 5, 10 tane. Ben sadece şu örneği konuşmak istiyorum. İktidar öyle bir hırs ve öyle bir göz dönüklüğü veriyor ki kendi eşini, kendi çocuğunu bile yok kabul ediyor insan.
Evet, onlar da var.
Hangi yani olayda insanın siyasi iktidar dışında hangi olayda insanın kendi çocuğunu öldürmeye teşebbüsü olabilir? Tüccar bunu yapmaz mesela.
Evet.
Veya yani kardeş kardeşle kavga eder ama baba çocuk öldürdüğü olayı siyasette var sadece.
Şöyle bir söz vardı. Kardeş kardeşi atar, yar başında tutar derler. Yani kardeş kavgası şu bu olur ama hakikaten iktidar sürecinde
iktidar
bunlar
farklı
oluyor.
Bir şey. Evet. Bir ikinci dikkat edilecek nokta. Biz iktidar deyince işte emirul müminin oldu. Kuzeyden güneye kadar her yeri idare ediyor. Tamam bu böyle diyoruz ama köy muhtarlığı da böyledir hocam.
Evet.
Yani bir güç, başkasını evet. yönetme hırsı ve gücü göz döndürücü bir olay.
Evet.
Bu Adem Aleyhisselam'dan
ben biraz şey diyorum hani kader belirliyorsun adeta. O zaman da içine
sanki
haşa,
kader belirliyorsun
sanki,
gibi.
Evet.
Tanrılaşma ihtiyacı.
Riski var.
İşte bunun için Romalılar kendilerini tanrı gördüler yönetirken.
Evet,
bunun
evet.
için Firavun kendisini tanrı yerine koyduğunu zannetti. Boğulmuş tanrı oldu sonunda. Bu sebeple önce meselenin vahametini konuşmamız lazım. Biz yani öyle bir konu konuşuyoruz ki bu böyle bir hastalık işte kemoterapi yapılınca kanser tedavisi filan böyle iyileşecek bir hastalık filan değil. İnsanın geninde idare etme var. Başkasını idare etme ve idare olmadan idare etme hastalığı.
Şöyle bakılıyor belki hocam, İslam terbiye eder. Din terbiye eder. Yani Allah ile ilişkiyi sokaktaki insan da düşünür, yöneten insan da düşünür. Böyle bakılıyor. Ama İslam içinde biz bu problemleri konuşmuş oluyoruz. Bir de yani bir sistemi konmuş bunun. Nedir? İşte Allah'a itaat, Resulüne itaat ve Ülül Emre itaat. Şimdi itaatle Halika isyanda mahluka itaat yoktur arasındaki dengede bocalıyoruz. Yukarıdaki de bocalıyor, aşağıdaki de bocalıyor. Yani yöneten de bocalıyor. Sanki yani o Halik'i vesaire unutan bir yönetim tarzı ortaya koyuyor. Aşağıdaki de yani Allah benden itaat istedi, her halükarda itaat edeyim gibi bir psikoloji içine giriyor. Yani buradaki problemli durumu mesela ya ben sade bir insanım değil mi? Yani toplumun içinde yönetilenler arasındayım ben. Belki aile bakımından yöneticilik şeyi giriyor ama yönetilenler arasındayım. Ben nerede Ülül Emre itaate gündemimi almalıyım? Nerede yok bu olmaz, burada Halika isyan var diyerek yanlış yapıyorsun. Mesela en azından illa kana gitmesi gerekmiyor. Yani diyelim ki oturduğum yerden düşüncemi ifade edeceğim. Ya da işte Mescid-i Nebi'de ey Ömer sen Allah'ın ayetini böyle yorumlayamazsın diyebileceğim.
Ama
yani.
O yaşlı kadının hakkı.
Evet.
O yaşlı bir kadındı. Yani yaşlı kadını evet. onu diyor. Delikanlıların ne dediğini hiç düşünmüyoruz hocam.
Evet.
Yaşlı bir kadın Ömer'in karşısına çıkıp öyle diyorsa radıyallahu anh.
Evet.
O delikanlılar neler demişlerdir Ömer'e de illallah ettirmişlerdir.
Değil mi yani? Evet.
O boyutuna bakmıyoruz hiç.
Seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyen de var.
Diyen de var. Bilal yeter be diye Ömer'i çıldırtan Bilal de var ortada. Yeter Bilal diyor ama onsuz da toplantıyı açmıyor.
İşte o mesela o müthiş bir şey. Yani bizim Bilal ruhumuz nerede? O yaşlı kadın ruhumuz nerede? Yani
şimdi
öyle bir şey.
Ben burada farklı bir noktaya temas edeceğim hocam. İnşallah anlatmayı da becerebilirim. Biz siyasi yönetici işte Ömer radıyallahu anh, Ömer bin Abdülaziz ya da ve ümmeti Muhammed diye düşünüyoruz. Hulefai Raşid'in yani İslam'ın ilk çekirdek ve oluşum dönemine baktığımızda böyle bir şey yok aslında. Üç isim ortaya çıkıyor. Bir, ümmeti idare eden otorite, halife diyelim, başkan diyelim, emirul müminin ne diyorsa
evet.
ona. O otorite bir. İki, ümmeti Muhammed kitlesi, milyon
evet.
insan. Üç, ayan tabakası.
Hmm.
başını ulemanın çektiği sorumlu kadro.
Ehli hal vel akt.
Ona siyasette ehlül hal vel akt deniyor.
Evet.
Başlayan ve bitiren güç demek. Şeriatımızın pratiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk 50 senede incelediğimizde, yani Hulefai Raşidin dönemini evet. incelediğimizde bakıyoruz ki Fatıma annemize, Ayşe annemize bile uygun buluyor musun diye soran olmamış. Müminlerin annesi bile siyasete gel ne buyuruyorsun burada diyen olmamış. Sıradan hiçbir sahabiye gelsen burada ne diyorsun diyen olmamış. Alimdir, müştehittir, kabile reisidir, bir işin sorumlusudur. Şimdiki manada sendika sorumlusu mesela.
Mesela. Evet.
Bunu biz demokratik bir sistemle 100 senedir idare edildiğimiz için bütün vatandaşları eşitledik biz. Düşünürken de böyle düşünüyoruz. Böyle bir şey yok idarede aslında.
Evet.
Bu arkasına halkını almış alimlerin sorumluluğudur sözünü ettiğimiz şey. Yani ümmeti bir yönetenler var.
Evet.
Bir de bu yöneticilerin Allah-u Teala'ya karşı sorumluluğunu, halka karşı yönetim tarzını murakabe eden
evet.
bir tür sivil otorite ama dini kimliğiyle ortaya çıkmış sivil otorite alimler var. Alimlerin etrafında toplumun önderleri de var. Mesela sanat dünyasının temsilcileri var. Mesela iş dünyasının temsilcileri var, kendileri yok. Şimdi biz oy kullanarak ses verme sistemine geçtiğimiz için koca bir hukuk profesörüyle okuma yazması olmayanın oyunu eşit tuttuğumuzdan, tutulduğundan, biz öyle tutmuyoruz da tutulduğundan, şimdi diyoruz ki ümmeti Muhammed bu yönetime karşı niye ses çıkarmadı filan, Selçuklu da niye böyle, öyle bir şey hakkı yok ki ümmetin, öyle bir görevi de yok, sorumluluğu da yok zaten. Ümmet alimine itaat etmek zorunda, alim de siyaseti yönlendirmek zorunda. Bu saraya 5-10 alim alınarak bir tür pasifize edilmiş şekil alabilir. Alimler kendilerini yok kabul ederek bu sorumluluğu sırtlanmış olabilirler. Ama her halükarda İslam'ın, dinimizin Raşid Halifeler dönemine ait uygulamanın önümüze koyduğu şey, bütün toplumun okuma yazma bildi bilmedi, baştaki yöneticinin haramlarıyla ilgilenmesi değildir. Böyle bir örnek yok hocam. Ve bu realite de değil. İnsanlar biraz önce söylediğiniz gibi, ben ne anlarım siyasette, ne anlarım bu helalde haramdı. İnce ayar bilmiyor ki Müslüman. Alkol haramdır biliyor, o kadar. Bu bundan dolayı da Emirül Müminin sarayına gidip sen burada alkol içtin, haram işler yaptın diyecek hali yok. Toplumun gidişatını yöneten siyasi liderlerdir. Ama Allah-u Teala nezdinde ne olduğunu, insan hakkı hukuku açısından nasıl işlediğinden sorumlu çok az bir kitledir. Ümmet siyasete itaat eder, avam kadrosu olarak, ama bu itaati alim kanalıyla yapar. Bu alimle kastım sadece fıkıhçılar değil, ümmetin önder kadrosu. Çünkü öbür türlü avama siz, yani 100 milyon insana bu siyasetten sorumlusunuz dediğiniz zaman yanlışı bile destekleyen binlerce veya büyük bir oran çıkar. Yani %30'u da yanlış da olsa işte ona bir menfaat sağlandığı için evet der. Yani kaldıramayacağı bir yükü halka yüklemiş oluruz. Dinimizin örnekliğinde ise alim, ayan tabakası, Osmanlı'da buna ayan tabakası deniyor. Yani kim bu ayan tabakası? İşte Ege'de, Aydın'da filan eşraftan filanca kişi bir yönüyle ortaya çıkmış şahsiyeti, ki bunlar toplumun %1'i kadar bir bölümü belki oluşturuyorlardır.
Hocam orada da işte problem var. Şimdi diyelim ki ayan tabakası ya da bir özel heyet, yani o heyeti siyasi iktidar korkuttuğunda ne bileyim ya da menfaatine bir şey yaptığında, yani o heyetin o murakabe misyonu devre dışı kalabiliyor. Şimdi anlatıyor. Kaldı da kalıyor da. Şimdi bizim arkadaşlar Suudi televizyonunda bir adamın konuşmasını naklediyorlar. Diyorlar ki işte bu televizyon kanalında Ülül Emr'in zina ettiğini görsek ona itaat vaciptir tarzında fetva veren adamlar çıkıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir yani din adına bunu söyleyen insana yani bir şey söylenmesi lazım. Yani çünkü bunu dinleyen insan, ortalama insan, yani bugün artık avam dediğimiz kitleyi de bütünüyle avam saymamak lazım. Yani bir takım bilgi kaynakları var ve insanların bilgilenme oranı yükseliyor hocam. Dolayısıyla yani o bir de mesela şöyle bir şey, yani hadi size itiraz edeyim. Yani Hazreti Ömer'i ikaz eden kişi ehlül hal vel akitten değildi değil mi camide?
Değil.
Değildi yani o demek ki
bir... Ama bu konuşmaz anlamında değil.
Bir Müslüman yani o öyle bir şey de var. Bir de yani bütün halk hata eder topluluklar diye düşünmek mümkün değil. Yani belki de ümmetin bu genel çoğunluğunun mesela algılaması, şusu, busu bunlar hepsi önemli şeyler diye düşünüyorum. Yani.
Buna benim bir itirazım evet. yok ama milyonların siyasi otoritenin karşısında dikilme imkanı yok. Hı. Milyonları temsil eden kadronun güçlü olması lazım, imanlı olması lazım.
Evet, doğru, evet.
Ulema dinini kaybetmedikçe bir şey olmaz aslında hocam. Yani İzz ibn Abdüsselam diye bir örneğimiz var bizim mesela. Tek başına Mısır'da yönetim değiştirdi. Adam kralları satıyorum, satılık kralım var diye çarşıya çıktı adam.
Evet.
Yani resmen hocam adam kral Mısır'ı yönetiyor. Çıkmış çarşıda bağırıyor, kral satılıyorum alan var mı diyor.
Evet.
Ve bu kralın kulağına gidiyor. Yani Baybars denen İslami hizmetleri de yüksek bir adamdır. Memlukilerin evet. adamı. İzz ibn Abdüsselam onun döneminde vefat ediyor rahmetullahi aleyh. İşte o gün cenazeye katıyorlar, geliyorlar. Bugün kral oldum ben artık diyor. İzz ibn Abdüsselam öldü çünkü diyor. Ya bunun bir ordusu yok, grubu yok. Tek başına Allah'tan başkasından çekinmeyen bir evet. alim olarak kral satıyorum diye adama yeniden beyat edilecek size. Siz adam değilsiniz, bu ülkeyi yönetemezsiniz diye tek başına seslendirmiş. Ama ümmet de onu desteklemiş. Alimine sahip çıkmış. Yani burada biz bir mesela bugünkü literatürle konuşalım. Toplam 1000 kişilik bir alim grubunun ümmet hı hı. adına konuşması başka bir şey. 100 milyonluk bir topluluğun hepsinin kanaatinin toplanması başka bir şey. Yani bugün mesela çok basit bir örnek ben size vereyim o zaman. Yani Türkiye'yi örnek verelim. Şimdi ümmeti konuşuyorduk. Türkiye'de seçimlere giriliyor. Ben bu ülkeyi böleceğim. Filan bölümünü istiyorum diyen adama da oy çıkıyor hocam.
Çıkıyor evet.
Yani halk kitlesi dediğimiz böyle bir şeydir hocam. Adam %5, %10 da olsa oy alıyor. Ya ne? Ya sen deli misin? Bu ülkeyi böleceğim diyen bir adama nasıl oy veriyorsun diye kimse de korkmuyor. Benim iradem bunu gerektiriyor diyor. Dolayısıyla milyonların ki ümmet olduğunda bu milyar olacak. Milyarların bir şeye yönlendirilmesinin zorluğunu düşünelim. Bir 1000 kişinin bir şeye ikna edilmesinin zorluğunu düşünelim. Yani burada ümmeti Muhammed hocam kesinlikle bir ehl-i hal vel akd dediğimiz ümmetin sorumluluğunu taşıyacak. Ve o sorumluluğu...
Bir yapı oluşturmalı.
Yapı oluşturulmalı. Bu sorumluluğu da yönetecek bir siyasi lider ondan sonra oluşmalı. Bu eğer sağlanamazsa biz işte demokrasiden de finans sistemden de kraliyetlerden de kendimizi müstahni hissedemeyiz o zaman. Yani bu çok önemli bir nokta. Bir ikincisi hocam bugün ümmeti Muhammed olarak biz dünyada ciddi bir şekilde sorun yaşıyoruz. Yönetim evet. sorununda yaşıyoruz. İnsan hakkı denen veya işte medeniyetin geldiği nokta itibariyle bakalım, insani yapılanma denen sistem açısından geri durumdayız. Bu kabahatlerin...
Yani hukuk devleti oluşturamıyoruz deniyor hocam. İnsan haklarının en çok ihlal edildiği ülkeler İslam ülkeleri deniyor. Yani yönetimi ele geçiren hukuk dinlemiyor deniyor. Yani bu bizim...
Bu kadarında hiçbir sorun yok hocam. Bir inanç... de bunu Allah adına yapıyor.
Bir de Allah adına yani yapıyor.
Sorun işte orada başlıyor zaten.
Evet, yani o işte... O yani bizim olmazsa olmazımız mıdır? Bu yani biz bunu nasıl aşarız? Bizdeki şimdi mesela o ayet Allah'a itaat edin.
Peygambere itaat edin. Ve sizden olan ulul emre itaat edin.
Ve yani orada şöyle bir şeye dikkat çekmiş Elmalı. Etiullah'e. Yani orada etiu itaat edin geliyor. Resul'e itaat edin de geliyor. Ve ülül emrin başında eti'u yok. Yani Allah'a ve Resulüne itaate bağlı bir itaat söz konusu.
İleri derecede bir dil bilgisi şeyi evet. Bu. Yani çok açık bir bilgi vermiyor. Ama ülül emr mesela baktığımızda ülül emr siyasi lider demek değil sadece. Mesela müçtehit alimler de ülül emirdir.
Evet.
Bu yüzden işte benim bahsettiğim şey ortaya çıkıyor. Yani ümmetten sorumlu direkt bir kişi var, o ulul emr. Bir de o ulul emrin altyapısını ve haşiyesini oluşturan ulema var, müçtehitler var. Ümmetten herkes sorumlu. Burada üstadım şunu söylemek istiyordum. Eğer biz ilmi, alim olmayı filan konuda tez yazıp işte bitirecek bir mesele olarak görüyorsak, 60 sene daha böyle devam ederiz. Yetişen her alim omuzunda ümmeti hissetmek zorundadır.
Evet.
Siyasetçi de bilmelidir ki bir alim İbn Abdüsselam kültürü taşıyabilir. Yani beni satılık diye piyasaya çıkarabilir. Yani bunu bilmelidir siyasetçiler.
Biraz anlatır mısınız o İbn Abdüsselam hadisesini? Yani nasıl ortaya çıkıyor da sokaklarda kral satıyorum gibi bir noktaya geliyor.
Şimdi evet. Hocam Memlukiler diye bir dönem var.
Evet.
Şu Mısır'da. Yavuz Sultan Selim'in gidip hilafeti teslim aldı. Memlukiler Eyyubilerin sarayında ne diyelim onbaşı, çavuş gibi adamlar.
Bunlar zaten köle kabul ediliyor.
Memluki köle demek.
Köle demek, evet.
Bunlar yani hizmetçi orada.
Evet.
Alavara dalavara yapıyorlar. Kadın ilişkisi kuruyorlar derken makamlarını hep yükseltiyorlar. Mesela Saray Muhafızları Birliği Başkanı oluyor bir tanesi.
Evet.
Öbürü biraz daha yukarı geliyor. Bunlar 3-4 tane arkadaşlar. Sonunda Atabek, Aybek filan de böyle bizim evet. Orta Asya Türklerinden oldukları düşünülüyor. Bunlar bir noktadan sonra hak sahibi olan kralı becerip öldürüp yerine geçiyor.
Evet.
Hatta bu yerine geçmede de bir evlilik manevrası kullanıyorlar. Şimdi ortada bir cinayet var. Nedir bu cinayet? Meşru yönetici ortadan kaldırılmış. Meşru yöneticinin yerine bir kadın geliyor.
Evet.
Durru Sultan diye bir kadın geliyor. O kadının yönetimine hilafet isyan ediyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bu ne diyor? Onunla becerip evlenen birisi otomatik saltanata geliyor. Evet. Bu bildiğimiz alavara dalavara denen bir şey.
Evet.
Şimdi herkes sessiz kalıyor tabii. Çünkü Mısır Bağdat'tan sonraki ve Endülüs'ten sonraki en güçlü siyasi yapı o zaman. Bayağı güçlü. Evet. Mısır güçlü yani. Evet. Çünkü Haçlılar direkt oraya uğramadıkları için, Moğollar uğramadıkları için
biraz korunmuş alan gibi.
Ekonomik olarak iyi durumda, siyasi olarak da korunmuş alan durumunda. İbn Abdüsselam bu sahneleri izliyor ve onlara diyor ki meşru değilsiniz siz diyor. Çünkü yarın iktidara geliş tarzınız itibariyle siz kadın ilişkisini kullandınız. Evlilik, suni bir evlilik yapıyor mesela. Suni bir evlilik. Yani Eyyubilerin karısı, Eyyubi'nin karısıyla öldükten sonra evlilik yapıyor. Bu evlilik meşru mu değil mi belli değil. Yani yüzeysel bir evlilik. Siz diyor teslim olmanız, yani istifa etmeniz lazım. Birileri sizi seçerse, yani halk sizi isterse, o zaman iktidara gelmeniz lazım. Özet olarak anlatıyorum. Evet. Tabii iktidardaki birine bunu nasıl söyleyecek, git işine diye azarlıyor onu.
Evet.
Kimsin lan sen gibi diyor. Nasıl olsa hocaya sus dedik mi susacak.
Evet.
Özür dileyecek. Ben yanlış anladım efendim. İşte öyle değil, siz yanlış anladınız diyecek. Öyle yapmıyor. Çünkü Kahire'nin en kalabalık yerinde köle satıyorum, alan var mı? Hem de diyor çok pahalı, kral benim kölem diyor. Ve bu kralın kulağına gidiyor. Bu ne demek? Çünkü baştaki köle, onun genelkurmay başkanı diyelim, köle, onun mesela başbakanı, veziri, köle. 3-4 köle bunlar. 4 köle Müslümanları yönetiyorlar. Biri baş, öbürü işte devletin en üst erkanı diyelim. Evet. Bu mesajı halk anlıyor. Yani bizi, evet, köle mi yönetiyor? Biz hür insanlarız da. Bize nasıl köle yönetir diyorlar. Çalkalanma oluyor. Bu bir iki susturun bunları diyorsa da İbn-i Abdüsselam taviz vermiyor. Çünkü her sabah satılık kölelerim var, kral kölem var, alan var mı diyor. Bu yani bazı böyle mesela Gandhi şunu terlik giymedi, şuraya yürüdü de ihtilal oldu diyor.
Sivil,
ya.
Sivil isyan.
Yani sivil, ama bu hocam çok korkunç bir tesir yapıyor. Sonunda ikna oluyor ki bu Atabekler, yani biz bu adamla baş edemeyeceğiz, o zaman dediğini yapalım diyor ve yapıyor. Yani
İbn-i Abdüsselam'ı yani tasfiye vesaire.
Hocam işte korkanı tasfiye ediyorlar. Allah'tan başkasından korkmayana kimse bir şey yapamıyor. Ben de hep bunu demişimdir. Gandhi, İngilizler niye temizlemediler? Kimden korktular ki? Gandhi eti kemiği birbirine girmiş adam. Yani sen yürekli oldun mu, kimse sana bir şey yapmıyor. İskilip'le Atıf'ı kaldırdılar da kalktı mı hocam? Hala yaşıyor İskilip'le Atıf.
Evet.
Ben bir rahmete vesile olsun. Geçen hafta hocam sizden ayrıldıktan sonra Ankara'ya gittim. Ulucanlar cezaevine gittim. Rahmetullahi aleyh.
Hayırdır?
Müze oldu ya orası,
evet,
hocam.
Müze
oldu.
Doğru.
Orada Necip Fazıl'ın yerini gördüm. İskilip'le Atıf'ın koğuşunu ziyaret ettik.
Evet.
Yani müze olarak çok canlı bir müze. Ürkütücü. İşte orada idam sehpası duruyor hala.
Evet.
Diğer aslanlarla beraber. Baktım oradaydı İskilip'le hoca.
Evet.
Yani bana hoş geldin der gibi oldu. Gömleği orada, kalemi orada. Çatalı bıçağı idam olmadan önce kullandığı malzemeleri orada sergileniyor.
Evet, evet.
Yani bugünkü yaşayanlardan da var da yani hele Necip Fazıl'ın ve İskilip'le Atıf rahmetullahi aleyhimanın orada olması heyecanlı. Ben mesela tam 90 küsür sene oluyor şehit,
tabii,
olalı.
Evet.
Ben orada buldum onu hocam. Oradaydı.
Evet,
evet. Yani benim için ölmedi henüz.
Evet.
Dolayısıyla yani sizinle mahşerde görüşeceğiz deyip gitti. Ben onu hala yaşıyor,
yani
kabul ediyorum.
Ses yükseltiyorsanız o kalıyor yani.
Kalıyor. Dolayısıyla kaldı ki izi.
Yani orada işte deminden beri söylüyoruz. Hazreti Ömer'e yani mescitte kalkıp bir şey söyleyen de kalıyor değil
bak,
mi?
Bak hatıramızda Ömer'in gözünde kaldı bir
kalmış,
defa.
Evet.
Ömer onu bir defa.
Ömer onu, evet.
Maşallah. Yani
sen meşrusun dedi Ömer. Yani asıl terbiye o terbiye değil mi hocam? İktidar toplum ilişkisinde, itaat ilişkisinde.
Yani hocam Ömer başka ama.
Evet.
Ömer bir tane ya. Ömer bir tane yani.
Ne,
kadına sen, maaş bile bağlamıştır Allah.
Sen ne dinleriz ne itaat ederiz.
Haddini bil kadın, cuma saati gelip burada ne karışıyorsun diyebilirdi.
Diyebilirdi.
Mesela. Ofisime gel diyebilirdi.
Evet.
Sekreterine tembih edip dilekçesini alın diyebilirdi. Yani orada konuşmanı kesiyorsun. Kadın doğru söyledi yahu diyorsun. Hatanı, evet, kabul ediyorsun. Bu başka bir şey hocam. Şimdi ben tekrar aynı noktaya dönüyorum. Alimleri biz alim olarak yetiştirmek zorundayız.
Evet.
Yani alim çok bilen değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetine varis olan adamdır. O şahsiyete varis oldun mu, Allah'tan başkasından korkmuyorsun, hakkı söylüyorsun. O zaman işte kral adam, büyük orduları, Haçlılarla savaşmış orduları vardı Memlükilerin hocam. Ama bir alim Kahire'de satıyorum la seni, sen şahsiyetsiz adamsın dedi. Ya sistem değiştirdi hocam. Tek başına sistem değiştirdi İbn-i Abdüsselam.
Evet, evet.
Ondan sonra da o orduda ümmete ciddi hizmet etti ama. Yani çok iş becerdiler de. Mesela Haçlıları, Moğolları bitiren onlardır. Baybars bitirdi. O da Memlüki adamlardan. Evet, yani evet. Evet Yavuz Sultan Selim oraya gittiğinde onların da pili bitmişti. Bir 100 sene yaşadılar. Dönemleri bitti onların. Ama her halükarda bir alim çok şey yaptı. Bir. İkinci hocam, biz siyaseti birisinin yaptığı bir iş olarak görüyoruz. Siyaseti dinin ruhundan görmüyoruz hocam. Dolayısıyla Afrika'ya bir afete sadaka gönderirken ki Allah'tan beklediğimiz karşılık, ben sadaka gönderdim, bir Müslümana yardım ettim, teheccüde kalktığımdaki sadakamız, mesela bir partinin yöneticisine, il başkanına, bir dakika kardeşim, ben sizin en üstünüze ulaşamıyorum ama sana ulaştım, sizi Allah rızası için sevmiyorum ve sizden hiçbir menfaatim yok. Buna rağmen, yani ben geçen gün belediyedeki filan işimi yapmadınız, onun için karşı çıkıyorum oldu mu, zaten takmıyor seni adam.
Evet.
Yani sen benden beklentim vardı, beklentini alamadın. Ama sen biliyorsun ki ben senden hiçbir beklentim yok. Buna rağmen sana bir söz söylüyorum. Ve bundan Allah'ın rızasını umuyorum. O kadın oydu işte. Ayete evet. Niye müdahale ettin Ömer diyor.
Evet.
Şimdi biz iki şeyi kaybedersek siyasete sitem etme hakkımız yok. Bir, siyasetle aramızda Allah adına denge kuracak alimler, peygamberlerin varisleri nerede? Çoluk çocuğunun derdine düşmeden ahiretin derdine düşmüş. Onun için Gazali rahmetullahi aleyh İhya'sın girişinde alimleri ikiye ayırıyor. Dünya alimleri, ahiret alimleri diyor.
Evet.
Yani bugün ahiret alemine olan ihtiyacımız siyasetçiye olan ihtiyacımızdan fazla hocam. Çünkü siyasetçi dünya politikalarıyla da meşgul olmuyor.
Asıl kılavuz onlar değil mi? Resulullah'ın yani, mirasçısı
hocam, dünyanın
dediğimiz
en iyi adamını yetiştirip ümmetin başına geçirdiniz, halife yaptınız. Dinsiziyle, dinlisiyle, Müslümanların etnik sorunlarıyla, mezhep sorunlarıyla hepsiyle uğraşırken bu adamı 2 senede kaybedersiniz hocam.
Doğru.
O ayakta durması için alimlerin ona sürekli takviye, kan takviyesi yapması lazım. Yani kan kaybeder. Kan kaybetmemek çok. Ömer radıyallahu anh hep konuşuyoruz ya, vefat edeceği sene demiş ki Allah'ım ben de yoruldum, insanlar da yoruldu, al beni artık demiş.
Bir aileden bir kurban yeter.
Sonra da oğlun gelsin deyince size bir kurban yeter Ömer'in o sülalesinden. Evet, evet. Yani yoruluyor. Ömer de yoruldu hocam.
Ya zor bir şey. Ya hocam hakikaten yani o en tepedeki insan olmak zor bir şey.
Kolay değil hocam ama yani niye?
Yanlışa düşme riski de çok. Onun.
Ama hadis-i şerif ne diyor? Arşın gölgesinde gölgelenince 7 kişiden biri
geçti
hocam.
De,
kolay mı bir
adil,
şey? Yani
umam, evet.
O siyaset hocam kolay bir şey değil. Dünya olarak kolay değil, ahiret olarak kolay değil. Yani hani meşhur keçi olayı var ya, keçi yuvarlansa ya. Küçük bir bebeğin kan anemisinden öldü, ondan da sen sorumlusun. Bir adam işçisine zulmetti, ondan da sorumlusun. Yani tek başına insan ahirette ne yapacağını düşünüyor. Bir de milyonların hesabını vermek için diriliyorsun sen. Yani ateşten gömlek deniyor ya bu siyasi görev için.
Bir ateş... O zaman mesela şeyin hocam, o ulema heyeti diyelim. O siyasi iktidarın, liderin kendi seçtiği insanlardan mı oluşmalı, yoksa daha bağımsız mesela toplumun seçtiği insanlardan
şimdi
mı oluşmalı?
Öyle bir kadrosu da olur. Bunda bir sıkıntı yok ama evet. İzz İbni Abdüsselam o resmi kadroda değildi.
Değil.
Halkın gönlündeki bir adam her zaman etkilidir hocam.
Yani... Ve o daha bağımsız da oluyor. Değil
kesinlikle.
Mi hocam? Yani daha bağımsız da oluyor. Yani siyasi iktidar kendi seçerse
maaşlısına emrediyor sonra.
Evet, emrediyor sonra.
Yani ümmet hocam siyaseti kaybetmeden önce onları Allah adına düşünecek, gözyaşı akıtacak alimlerini kaybetti. Biz evet. Önce bunu kaybettik hocam. Yani bizim o sebepledir herhalde, sistem değiştirildiğinde bu topraklarda önce alimleri kaldırdılar ortadan. İpe astılar alimleri. Ondan sonra inkılapları yapmak çok kolay oldu.
Evet.
İnkılaplar kolaylaştı. Niye? Ümmete bu yanlış gidiyor diyecek şey adam de, kalmadı.
Mesela birinci meclisle ikinci meclis arasında da büyük fark vardır. Yani birinci meclis bir manada itiraz eden bir meclistir. Yani şunları yapamazsınız diyen bir meclistir. Onun için yeni bir seçim yapıldı ve o birinci meclisteki bütün itiraz odakları tasfiye edildi.
Hata ile gelenler de temizlendi sonra.
Sonra evet.
Yanlış gelenler.
Belki bu zamanda hocam yani toplumun ikazını da, ya bu mesela medya yoluyla oluyor vesaire oluyor, toplumun ikazını da, yani Müslüman toplumların bilinçlenmesi dediğimiz hadise, bilgilenmesi dediğimiz hadise, bunu da gerçekleştirmek lazım.
Şüphesiz hocam. Evet. Şu alemin vazifesi de bu, odaklayacak, yani şuna sahip çıkın diyecek.
Evet.
Şu tür malı tüketmeyin diyecek. Şu firmadan uzak durun, bu zulmü destekliyor diyecek. Yani hocam alim sadece Allah'tan korkun deyip teheccüde kalkın diyecek adam değil ki, siyasete yön verecek işte, halka yön verecek. Hocam bir yönetici ne kadar aklı kıt olursa olsun, ne kadar kötü niyetli olursa olsun bütün halkı karşısına alamaz ki. Çünkü şu anda Suudi Arabistan'daki durumu değerlendiriyoruz mesela. Ben oradaki kardeşlerimize konuşuyoruz. Hani bir tıfıl bir çocuk geldi oraya. Ya da bir tıfılı getirdiler oraya. Teamüllerine evet. De aykırı olarak.
Evet.
Yani o çocuğun gelmesi belki 50 sene sonra mümkündü. Ama buna rağmen getirdiler onu. İşte 2030 hedefi diye bir hedef çizdi kendisine. Resmen dini karşısına aldı. Alimleri karşısına aldı. Yani bir tek Kabe'yi yerinden yıkmadı. Belki Ravza-i Mutahhara'ya henüz
Kabe'de
dokunmadı.
Kabe'de de konuşturuyor hocam.
Kabe'de de reklamını yaptırıyor onun için.
Yani
Kabe lazım ona zaten.
Cuma minberinde reklam yaptırıyor yani. Yok,
bir de ona Kabe lazım şu anda hocam.
Evet.
Reklam için lazım. Ekonomik girdiği için lazım. Şimdi ben oradan gelen arkadaşlara diyorum ki yani ne oluyor diyorum ya, hiç mi Müslüman yok orada? Hı. Çok enteresan.
Ne diyorlar?
Yani yaşı 40'ın altında olan herkesin gözünde bir numara bu adam diyorlar. Hayranlıkla izliyorlar bunu diyorlar. Sakalı da var nasıl olsa. Kirli bir yüzü var. Yani
medya, o kadar çarpıtılmış bir medyadan söz ediliyor ki hocam, bu da işte bir afet. Yani sonuçta bir İslam toplumunun o hale gelişi. Değil mi? O hale gelişi tam da bu, yani konuştuğumuz mesele. Ülül emre itaat nasıl olacak? Yani nasıl
hocam,
bir
şimdi
İslam
ben,
toplumu çıktı ortaya?
Ben o noktaya geleceğim işte.
Evet.
Şu anda bu adam seviliyor.
Evet.
Dolayısıyla buna karşı mesela 300 tane büyük alimi hapse atmış. Kimse hık demedi. Çünkü yaşlılar niye attın diyecekler. Çocuğu adamın iyi oldu diyor.
Evet.
Yanlış yapmaz bizim sultanımız diyor. Ama nerede bu insanların basireti? Bu insanlar hiç mi düşünemiyorlar? 30 milyona yakın bir ülke bu. Burada şu noktaya geliyor. Bakıyoruz ki 50 senedir orada alimlik konumunda olan insanlar siyasetten insanları uzaklaştırmışlar. Filanca mezhep kafir midir? Filancanın elbisesi kafir elbisesi midir? Filancanın dedesi Müslüman mı ölmüştür? Hep ana gündemin dışında yoğunlaşmış bir din öğrettiler insanlara.
Çok enteresan, evet.
Dolayısıyla 50 senelik bu alimler etkin orada. Mesela 1970'lerden, Faysal'dan beri alimler çok etkin orada.
Evet.
Bu etkinliği, para nereye gidiyor? Amerika bu toplumda ne yapıyor? Niye bu kralın çocukları, torunları hepsi İngiltere'de doğup büyüyorlar da 30 yaşındayken buraya geliyorlar? Niye buradaki okullarda hiçbir tanesi bunların okumuyor? Burada okullar hep besmele ile başlıyor da niye Greenwich'teki okullarda okuyor bu çocuklar? Bunlara hiç değinmediler. Ama filanca Hacı Efendi geldi, Ravza-i Mutahhara'ya dua etmek için geldiğinde elini kaldırdı. Vay şirk seninki diye bundan gündemler yaptılar.
Evet.
Mesela oradaki alimler televizyonlara hep çıktılar. Devlet televizyonunun da 3 saat, 5 saat her gün konuştular ama Taif'te şunu yaparsan, filan kabre selam verirsen müşrik olursun. Hep insanların toprağın altındaki durumu ile ilgilendir. Sanki İslam, insanlar toprağın altına nasıl gidecekler onu irdelemekten ibaret bir din haline geldi onların gözünde. Sonunda kendileri de zindana girince baktılar ki biz morfin,
başka bir şey varmış.
Morfin için kullanılmışız.
Ya.
O zaman anladılar ki din bir morfin olarak kullanılmış. Yani onların oradaki
çok
manada. söylüyoruz.
Tehlikeli bir şey söylüyorsunuz.
Tehlikeli değil, gerçek bir şey söylüyorum.
Hayır, dinin morfin olarak kullanılması işte. Yani orada bir uyanışa ihtiyaç var değil mi? Yani
o uyananı mesela, evet. Mesela şimdi 2 senedir bu operasyon. Ama 6 sene önce Mısır'da İhvan-ı Müslümin'e operasyon yapıldığında, İhvan-ı Müslümin adı Müslüman bir defa.
Evet, evet.
Ve bunun adı belli işte, kitapları belli, yapıldığında Suudi Arabistan Mısır'ın yıllık bütçesini karşıladı. Bunları öldür diye.
Evet.
Bu dünyanın gözü ya, önünde. Ya. Kral abdeste tuvalete gidecek takatı olmadığı halde kalktı Mısır'a gitti.
Evet, evet.
Devrimi desteklemek için.
Yani devrimi, Sisi'nin devrimi.
Sisi'nin devrimini desteklemek için gitti. Alenen destek verdi. Arap Emirlikleri denen şarlatan çocuk, o geldi aynı desteği verdi. Şimdiki Yemen'deki operasyon nedir hocam? Kaç senedir savaşıyorlar? Yemen'de ıslah hareketi, yine İhvan benzeri bir hareket iktidara geldi. Gelecek korkusuyla Yemen'i yerle bir ettiler. Güya İslam ülkesi. Evet. Şimdi o zaman sarı öküzü yakalarken kurt,
evet.
Ses çıkarmayan alimler zindana girince o İhvan'a Mısır'da destek vermemelerini ya da krallarının Mısır'daki devrimi niye desteklediğini şimdi anladılar.
Evet.
Yani işte morfin olarak kullanıldı. O zaman kalktı mesela en iyi alimleri bile, ben takip ettim, İhvan hakkında ne düşünüyorsun sorusuna, yani peşinden gitmemiz gereken çok iyi bir hareket değil, hataları da var, en iyileri bunu söylediler.
Evet.
Müşriktir, onlar öldürülmelidir, Sisi iyi etti, Allah razı olsun diyen de oldu. Koca sakallı. Sakal o biçim. Evet. Ama akıl yok. Yani akıl yok. Bu ibret almayan alemin neticede dini topluma morfin gibi kullanmaya sebep olduğunu söylüyorum. Şimdi kendi uyuşturdukları toplum onları savunmuyor bu sefer. Ve ne diyor harem imamı? Müceddit adam geldi diyor, veliaht prens için.
Prens veliaht.
Adını anmayı ben kerih görüyorum. Adı burada anılacak bir şey değil. Müceddit diyor. Allah senin dilini koparsın. Müceddit ne demek ya?
Ne demek?
Ümmeti Muhammed'in umudu demek.
Evet.
Yani bir tür Mehdi Aleyhisselam gibi biri gelecek diye bekliyoruz biz. Sen ne tür hayat yaşadığı belli olmayan, akidesi olmayan bir zübbeye, şimdi Karadeniz'de zübbe diye bir kavram var bilmiyorum.
Var hocam.
Yani başı boş, serseri, evet. Sokak serserisi demek. Yani babası iktidar olunca kendi parklardan alıp getirdiler onu. Parklarda oynuyordu. Yani 30 yaşında bir, 30'unu yeni aşmış bir çocuk bu. Yani bunu sen müceddit ve mülhem adam, muhdes adam diyor.
Evet.
Yani Allah'tan ilham alarak bu işi yapıyor diyor.
Dini demek ki hocam, yani bitti süremiz. Dini morfinleştirmemek lazım.
Bu alimin vebali hocam.
Evet.
Sadece onun bunun işte filan türbeyi ziyaret etti kafirdir diye dini sadece türbeyi ziyaret edenlerin kimliğiyle ilgilenen din haline getirirsen.
Evet, evet,
bu
evet.
Dünyada İngiltere ne yapıyor? Niye Osmanlı'dan koparıp Haremeyn'i bu aileye teslim ettiler? Yani bunu anlamayan alimin bugün ağlama hakkı yok.
Evet.
Ve ümmete hakkını helal ettirmesi de mümkün değil.
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Çok önemli şeyler söylediniz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında bugün Ülül Emri konuştuk. Yani Ülül Emre itaat nerede başlar, nerede biter? Ulemanın sorumluluğu nedir? Toplumun sorumluluğu nedir? Bunları değerlendirdik. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.